nurpenceresi.com. Sesli Sohbetler. Açıklayan Doktor Burhan Sabas.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatihe ve tesbihatihe ve tekbiratihe. Amin. Esselamu ala men itteba'al huda vel melamu ala men itteba'al heve. 19. söz Risaleti Ahmediye'ye dairdir aleyhissalatu vesselam. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدْ aleyhissalatu vesselam. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye'dir aleyhissalatu vesselam. 14 reşahatı tazammun eden 14. lemanın 1. reşası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarrif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-ül kübrası olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatem-ül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep, bir halka-i zikrin ser zakiri. Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını mucizatlarla istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen, sadakte ve bilhakkı natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddüaya parmak karıştırsın? Evet. 19. söz arkadaşlar, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden, nübüvvetinden, peygamberliğinden bahsediyor. Peygamberlik delillerinden bahsediyor. Başında üstadımız güzel bir ifadeyi almış. Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın ifadesi olarak geçiyor. Bazıları da İmam-ı Rabbani'ye atfediyor. Ama ifade çok güzel. Kimin olursa olsun okuyorum. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدْ aleyhissalatü vesselam. Ben Muhammed'i aleyhissalatü yazılarımla, şiirlerimle güzelleştiremedim. Fakat benim yazılarımı, benim şiirlerimi Muhammed aleyhissalatü güzelliği güzelleştirdi diyor. Çok tatlı, çok güzel bir ifade. Üstadımız da bunu atfen 19. sözün çok güzel olduğunu, asıl onu güzelleştirenin ise içinde bahsedilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın güzelliği olduğunu ifade ediyor. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye'dir aleyhissalatu vesselam. 14 reşahatı tazammun eden 14. lem'anın birinci reşhası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Şimdi bazı zatlar demişler ki Et-turuku ilallah bi'adedi enfasil halayik. Allah'a götüren yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Her şey bizi Allah'a götürür. Her şey bizi Allah'ı tanıttırır. Allah'ı tarif eder. Fakat Cenab-ı Hakk'ı bize tarif eden üç tane büyük külli tanıtıcı, muarif, rehber ve öğretmen var. Nedir bunlar? Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lem'a ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Şimdi bir harf katipsiz olur mu? Hayır. Bir iğne ustasız olur mu? Mümkün değil. Bir köy muhtarsız olur mu? Hayır. Öyleyse şu kainat köyünün, memleketinin mümkün değildir ki muhtarsız olması düşünülsün. Elbette onun da neyi var? Bir idarecisi, bir hakimi vardır. Madem ki bir iğne ustasız olmaz, basit bir iğne ustasız olmuyorsa, şu kadar mükemmel masnuat, sanat eserleri elbette ustasız olmaz. Ustaları hakimdir, ustaları kadirdir. Madem ki basit bir harf kâtipsiz olmuyor, onu elbette yazan bir kâtip vardır. Kâtipsiz olması düşünülemez, mümkün değildir. Öyleyse harfler hükmünde, noktalar hükmünde, kelimeler hükmünde, cümleler hükmünde, sayfeler hükmünde olan bütün kainattaki en büyükten en küçüğüne varana kadar bütün mahlukatın elbette neyi var? Bir katibi vardır. Mesela diyelim ki bir nokta katipsiz olmaz. Bizim vücudumuzdaki bir atom da katipsiz olamaz. Çünkü atomdaki harikuladeliği şu anda bilim adamları arkadaşlar anlata anlata bitiremiyorlar. Noktalar bir araya geliyor, harfleri oluşturuyor. Bizim atomların bir araya gelip de oluşturdukları hücreler, hücrelerin de bir araya gelip de oluşturdukları bizdeki azalar, uzuvlar harikuladelik içerisinde anlatılıyor. Bilim adamları bunları tarif etmekten fevkalade uzaklar. Anlatıyorlar ama hala künhüne ulaştık, artık her şeyi tamamıyla mükemmel bir şekilde anlattık diyemezler. Elbette basit bir harf olan A harfini, B harfini, C harfini yazan bir katip vardır. Öyleyse insan kelimesi içerisindeki bir göz kelimesi harfini, bir kulak harfini, bir dil harfini, bir ciğer harfini elbette yazan bir katip vardır. Çünkü bütün kainatı toplasanız ciğer yapması, göz yapması, kulak yapması, beyni teşkil etmesi mümkün değildir. Mükemmel bir ilim, mükemmel bir kudret, harikulade bir hikmet lazım ki o azayı ne yapsın? Yapsın ve o en münasip yere de yerleştirsin. Nasıl ki harfler birleşiyor, kelimeleri oluşturuyor. Ve kelimelerin de kendi kendine yazılması mümkün değil. Öyleyse bizim harflerden müteşekkil olan bir insan kelimesi, yani gözden, kulaktan, elden, ayaktan, ciğerden, böbrekten oluşan bir insan kendi kendine yazılması mümkün değildir. Elbette bunu yazan bir katip vardır. Ve bu katip kim olabilir arkadaşlar? Kainatta muazzam bir ahenk vardır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Mükemmel bir ahenk vardır. En büyük şeyi yapamayan en küçük bir şey yapamaz. En küçük şeyi yapan en büyük şeyi yapandır. Bizim içimizdeki küçük bir atomu yerine yerleştiren kainatı halk edenden başkası olamaz. Gözümüzü yaratan güneşin halıkından başkası olamaz. Sivrisineğin midesini tanzim eden, güneş sistemini tanzim edenden başkası olamaz, düşünemez. Dolayısıyla şu kainat kitabı bütün sayfeleriyle, bütün cümleleriyle, bütün kelimeleriyle, harfleriyle, noktalarıyla onun katibi olan, kainat kitabının halıkı olan Allah'tan bahsediyorlar. Nasıl bahsediyorlar? Sıfatlarından, isimlerinden, şuunatından, bu manadaki şeylerinden bahsediyorsa zatından kesinlikle mahiyet olarak haber vermesi mümkün değil. Çünkü mahlukat Cenab-ı Hakk'ın mahiyetin cinsinden değildir. Cenab-ı Hakk'ın zat sıfatlarından birisi de muhalefetun lil havadistir. Yani Cenab-ı Hak zatı itibariyle mahlukata, mahlukat da zatı itibariyle Cenab-ı Hakk'a kesinlikle benzemez. Ama şunu görüyoruz. Nasıl ki bir kitapta bir ilim sıfatını görüyoruz. Nasıl ki şu kitapta mükemmel bir sanatkarlık görüyoruz. Aynı şekilde şu kainat kitabı da Cenab-ı Hakk'ın ilmini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın sanatkarlığını gösterir. Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın azametini gösterir ilahi. Kainatta her şey bize Allah'ı tanıtırır ve kainat Cenab-ı Hakk'ı bize tarif eden üç büyük külli tanıtıcıdan bir tanesidir. Birisi de şu Kitab-ı Kebir'in Ayetül Kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır arkadaşlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam her şeyiyle, her sıfatıyla, her konuşmasıyla, her mucizesiyle, her ahlakıyla bize kimi tanıtıyor? Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. Yani bu zatın her bir mucizesi Allah'ın varlığına da delildir. Çünkü onun bütün ömründe en büyük umdesi ve gayesi neydi? Allah'ın varlığını ve birliğini insanlara anlatmak. Dolayısıyla onun doğruluğuna, onun hak olduğuna, onun güzel bir insan olduğuna şehadet eden, delalet eden ne kadar güzel bir sıfat ve fiil varsa, onun en büyük davası olan Allah'ın varlığını ve birliğini anlatma davasına da nedir? Yardımcıdır, delildir. Onu birazdan daha da açacağız inşallah. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim her bir harfiyle, cümlesiyle mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in icazı tahrifine bir settir diyor üstadımız. Yani Allah ona bir mucizelik damgası koymuş. Hiçbir insan, evet insanların tamamı onun benzerini yapması mümkün değildir. Dolayısıyla benzerini yapamadıkları için 1400 küsur senedir İnsanların bazıları tarih boyunca gerek devletler gerekse ilim adamları Kur'an-ı Kerim tahrif etmeye çalışmışlar, bozmaya çalışmışlar ama onun mucizeliği onların önünde ne olmuş? Set olmuştur. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim içerisinde bir harf, bir kelime ne katabilmiş ne de çıkarabilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor. İnne nahnu nazzalna zikra ve inne lehu lehafizun. Zikrayı, o Kur'an'ı biz indirdik, onu muhafaza edecek de biziz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diğer kitaplar için böyle bir hüküm koymamış. Onun için onların tahrif edilmesine Allah bir cihetle, ta ki Kur'an-ı Kerim'in mucizeli ortaya çıksın diye müsaade etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün insanlara hidayet güneşini dağıtacağından dolayı onun tahrifini Allah irade etmemiş ve onu koruyacak bazı unsurlar da içerisine koymuş. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Cenab-ı Hak bütün insanlara meydan okuyor. Kur'an-ı Kerim'in beşer kelamı olduğuna dair insan kelamı olduğuna dair bir iddianız mı var? Allah'ın kelamı olduğuna dair bir şüpheniz mi var? O zaman hodri meydan diyor Kur'an. Gelin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam nasıl bir zat? Ümmi bir zat. Okuma yazması olmayan bir zat. Değil mi? Siz de gelin okuma ve yazması olmayan ümmi bir zattan Kur'an-ı Kerim'in benzerini getirmiş. Meydan okuyor. Eğer iddianızda haklıysanız. Ortaya çıkan kimse olmayınca Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Haydi diyor alim olsun, kâdip olsun, beli olsun, fasih olsun, şair olsun. İstediğiniz kudrette, kabiliyette bir zat olsun, getirin Kur'an-ı Kerim'e bir benzer yapsın. Yine ortaya çıkan kimse olmuyor. Olamaz. Yani belagat, fesahat, şiir alanında harikulade insanlar, dünyaya meydan okumuş olan insanlar, yine ortaya çıkan kimse yok. Aralarında muallakat-ı sef'a dediğimiz, yedi mükemmel, yedi asılmış şiir manasında altın suyla yazdıkları, kendi aralarında birinci gelen şiirleri, Kabe'nin duvarına asıkları, şiirlerin şairleri de var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberiyim diye iddiada bulunduğu vakte kadar kendisinden bir şiir zuhur etmiş değildir. Belagat namına, fesahat namına kendisi herhangi bir müsabakaya karışmış, katılmış bir zat da değildir. Ama bir anda çıkıyor onların tabiriyle, dünyanın en güzel şiirleriyle geri geliyor diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim meydan okuyor, meydan okumasına cevap bulamayınca devam ediyor. Öyleyse bir tek zat olmasın, bütün alimleriniz, bütün beligleriniz, bütün fasihleriniz, bütün şairleriniz toplansın, Kur'an-ı Kerim'e benzer getirsin. Hodri meydan. Yine ortaya çıkan kimse yok. Çıkamaz da. Haydi şimdiki zamanı bırakın. Geçmişi de, geleceği de yardıma çağırın. Yine kimse çıkmıyor. Haydi Kur'an büyük bir kitaptır diyor. Sadece 10 suresine benzer getirdiniz. Fe'tu bi aşri suver diyor Kur'an. Fe'tu bi aşri suver. Yani sadece 10 tane suresine benzer getiriniz. Yine karşıya çıkan hiç kimse olmuyor. Fe'tu bi suretin min misli. Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Bir tek suresine benzer getiriniz. Yardımlarınıza ilahlarınızı da çağırınız. Putlarınızı da çağırınız. Hatta onlar birbirlerinin arasına gidiyorlar ki ya Allah Allah. Muhammed'in aleyhisselam bir tek Rabbi var. Şu kadar mükemmel şiirler yapıyor. Sizin 360 tane ilahınız var, putunuz var. Sizin hiçbirinizden bir ses yükselmiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim arkadaşlar baştan sona Allah'ın kelamı olduğuna nedir? Delildir. Dolayısıyla Allah'ı bize tarif eden, tanıttıran üç büyük külli muariften bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Mucizeliğiyle Allah kelamı olduğu ve onun içerisinde baştan sona Allah'ı ve Allah'ın emirlerini anlatması cihetiyle de Allah bize tanıtılıyor. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatemül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Bakalım Hazreti Muhammed Aleyhisselam kimdir? Evet, o bürhanın şahsı manevisine bak. Bir zatın arkadaşlar, bir şahsı maddisi var, şahsı surisi var, görünüşteki şahsı var. Bir de şahsı manevisi var. Temsil ettiği manevi bir makam var. Mesela diyelim ki bir padişah düşünün, kendisinin cirmi bellidir, cismi bellidir, kilosu bellidir, boyu bellidir. Ama iki tane padişah arasında çok fark olabiliyor. Birisi sadece diyelim mesela belli bir yeri idare ediyor. Birisi de var ki Yavuz Selim gibi, Kanuni gibi üç büyük kıtaya yayılmış koca bir devletin padişahı. Şimdi bunlar şahsı manevi ile alakalı bir şey. Birisi küçük bir yeri idare eden bir padişah, ünvanıyla padişah. Birisi de var ki koca bir dünya imparatorluğunu, devletini idare eden bir padişah. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki şahsiyeti manevisine bakalım. O bürhanın şahsı manevisine bak. Sathı arz bir mescid arkadaşlar. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sathı arzı yani küre arzın tamamını mescid kıldı. Mekke bir mihrap. Şimdi koca küre arz mescid olunca ona bir mihrap lazım değil mi? Bu mihrap koca bir şehir olan Mekke. Medine bir minber. Camide ne olur? İmamın çıkıp da hutbe verdiği bir yer lazım. İşte koca bir Medine o küre-i arz mescidinin minberi oldu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hemen hemen namazların, ubudiyetlerin çoğunu Mekke döneminde insanlara farz kıldı. Ama Medine döneminde İslam'ın artık dünyaya yayıldığı ve tebliğ edildiği bir dönem olarak başlıyor. Ve Üstadımız onun için minber diyor. Mekke ise mihrap, namazın kılındığı yer manasında. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam arkadaşlar. Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanların, peygamberler de dahil, hepsinin imamı Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Çok enteresan. Mescid-i Aksa Mecma-ı Enbiya'dır diyor Üstadımız. Mecma-ı Enbiya. Yani peygamberlerin toplandığı bir cami, bir mescittir. Miraç gecesinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gece yürüyüşü ismi verilen İsra vasıtasıyla Mekke'den Mescid-i Aksa'ya Hazreti Cebrail aleyhisselam'la beraber gelince bütün enbiyalar toplanmış ve birbirlerine cübbeyi uzatıyorlar. Hazreti Adem'e uzatılıyor. Ya Adem, sen bizim babamızsın, imamlığa buyur. Hayır diyor, onun sahibi başkadır diyor. Ya Nuh, sen bizim ikinci babamızsın. Hayır diyor, ben değil. Ya İbrahim, sen buyur diyorlar. Sen de üç dinin sultanısın, babasısın. Hayır diyor, onun sahibi başka. Tabi bu engavede devam ediyor böyle cübbeyi şahıstan şahısa yönlendirme. En sonunda kapı açılıyor. Ve sultanlar sultanı, imamlar imamı Hazreti Muhammed Aleyhisselam teşekkür ediyor. Cübbenin sahibi. Elhamdülillah. O cübbeyi giyip onlara imamlık yapıyor. Dolayısıyla üstadımız burada bütün insanlara imam, bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün enbiyaların da serveri ve reisi, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin ser zakiri. Tarikatta vardır biliyorsunuz. Halka-i zikir var. Böyle güzel bir halka yapıyorlar ve ortada bir ser zakir var. Yani o halka-i zikrin reisi. Onlara kendisi bir isim takdim ediyor. Ya Hay diyor. Başlıyorlar Ya Hay diye hepsi beraber söylemeye. Şimdi bütün enbiyalar toplansa, bütün evliyalar toplansa ve koca bir zikir halkası oluşsa, halka-i zikir oluşsa, bunların ortasında bunlara reis olacak, bunlara serzakir olacak kim olur? İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam o halka-i zikrin serzakiridir. Ve kendisi ne söylüyorsa onlar da hepsini beraber söylüyorlar beraber. Cenab-ı Hak şefaatlerini ailesin değil mi? Ne müthiş bir şahıs. İnşallah mahşerde Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. İman sıfatıyla biz onunla muhatap olalım. Yani onun büyüklüğünü o zaman anlayacağız. Ne kutlu bir zat. Cenab-ı Hakk'ın yanında ne makbul bir şahıs. Ne mükemmel ve harikulade bir insan. Ya. Bütün melekler bile böyle sanki ayaklarının altında serilecek. Ya Resulallah bizim üzerimize bas da öyle geç diyecekler. Fesubhanallah. Cenab-ı Hak şefaatini eylesin inşallah. Ve o zat o gün ümmetini kendisi tanıyacak. Özellikle abdest, özellikle takva, özellikle amel-i salih, özellikle marifetullah gibi şeyler insanların simalarından ve yüzlerinden böyle sanki fışkıracak, alev gibi, nur topu gibi böyle işaret gibi olacak inşallah. Ve işte ümmetim, işte ümmetim, işte ümmetim diye inşallah sancağı altında o gün bütün ümmetini kendisi bizzat toparlayacak inşallah. Cenab-ı Hak o gün bizi onunla beraber haşretsin inşallah. Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinaden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel, yani enbiyalar ve evliyalar taraflarında saf tutan o nurani zakirler, o enbiyalar ve evliyalar, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile beraber manen sadakte ve bil hakkı natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın? Maşallah. Üçüncü reşha. Eğer istersen gel asr-ı saadete Ceziretül Arab'a gideriz. Asr-ı saadet Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı asır. Ceziretül Arab, Arap Yarımadası. Üstadımız da burada çok güzel bir şekilde bir tablo çiziyor. Eğer istersen gel asr-ı saadete, o asra ve Ceziretül Arab'a, yani o mekana gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemal-ı suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki elinde mucizluğuma bir kitap. Tecvidat olmasın, Kur'an olarak şey yapan. Elinde tutmuş mucizluğuma bir kitap. Mucizeli bir kitap. Bütün dünyaya meydan okuyacak kapasitede bir kitap. 1500 sene bütün insanlığı aydınlatacak Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabı alıyor eline. Lisanında hakayık aşina bir hitap. Konuşurken de öyle belir, öyle hakikatları terennüm edecek şekilde güzeller, güzel kelimeler konuşuyor ki insanlar böyle ağızları açık dinliyorlar. Müşrik bile olsa sözünü kesemiyor. Dinliyor onları da en son bir kendini toparlıyor. Ben diyor senin peygamber olduğunu bilsem de kabul etmiyorum diyor. Allah. O artık inada bakıyor. Artık hidayete bakıyor. O peygamberimizin girdiği bir saha değil. Vazifesi tebliğdir. Vazife ilahiye karışmıyor. Bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyi tebliğ ediyor arkadaşlar. Onun getirdiği hutbeden değil sadece insanlar, cinler de istifade etmiş, cinlerden de ümmeti olmuş, melekler de istifade etmiş, onlar da dinlemiş, onlar da imanlarını o nispetle kendilerine göre artırmışlar. Sırr-ı hılkat-ı alem olan muammay acibanesini hal ve şerh edip arkadaşlar. Hiçbir felsefenin giremediği sahalar var. Felsefe neyi araştırır? Bir şeyin nasılını araştırır. Nasıl oluyor bu gece? Şöyle oluyor. Nasıl oluyor bu gündüz? Şöyle oluyor. Nasıl oluyor bu insan? Şöyle oluyor. Nasıl oluyor bu ağaç? Nasıl oluyor bu meyve? Sebeplerini araştırır. Ama niçinini felsefene yapamıyor, giremiyor. Yani niçin Allah insanı yarattı? Bir, kimse bu gidiş nereye? Felsefe oraya da bakamıyor. Kainat niçin yaratıldı? Buraya giremiyor, giremez. Bu ayrı bir sahadır. Bu fenne, bu felsefeye, bu bilimsel çalışmalara bakan bir cihet değildir. Bunun bir tek bize izah edecek, şerh edecek merci var, makam var. Peygamberlik makamıdır arkadaşlar. Bir peygamberin gidip kapısını çalan bir insan bunları öğrenir. Peygambere tenezzül etmeyen en büyük filozof da olsa kainat niçin yaratıldı ve kainatın akıbeti nedir? Bunlara cevap bulamaz. Evet. Sırr-ı hılkat-ı alem olan muammay acibanesini hal ve şerh edip, yani kainat niçin yaratıldı? Bu gizli gizemi açıklayıp ve sırr-ı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan ve bütün okulu, akılları hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş suali azim olan necisin, nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun suallerine mukni, makbul cevap verir. Biz nereden geldik? Biz burada ne iş görüyoruz? Ve biz bundan sonra nereye gideceğiz? Bütün filozofları toplayın, bunlara cevap vermeleri mümkün değildir. Bunların cevabı, bu gizli hazinelerin anahtarı Hazreti Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere enbiyalardadır. Başka kimse de bulunmaz. Şimdi üstadımız bunu izah ediyor, işaret edeceğiz da. Bunu bir okuyayım. Beni Adem, büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip, vücut ve hayat sahrasında misafir olup, istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen, kafile kafile müteselsilen yürümekteyken. Şimdi insanlar geliyorlar. Böyle bir kafile kafile gelip konup giderlerken, kainatın nazarı dikkatini celbetti. Yani meleklerin, yani cinlerin, yani hilkat dediğimiz alemin nazarını celbetti bu insanlar. Şimdi Allah için bir düşünelim. Şimdi bilim adamları diyorlar ki, şu kainat içerisinde yaklaşık olarak 250 milyara yakın galaksi vardır. 250 milyara yakın galaksi vardır. 250 milyarda bir tanesi Samanyolu galaksisidir. Samanyolu galaksisi. 250 milyarda bir tanesi. Bunun içerisinde de yaklaşık 200 milyara yakın yıldız var. 200 milyara yakın yıldız. Bu yıldızlardan bir tanesi bizim güneşimizdir. Ve bu güneş bizim dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyüktür. Ve dünyamız güneşe göre de şu kadar küçük. Bunun içerisinde de arkadaşlar yaklaşık 10 milyon nev mahluk var. 10 milyon diyorlar. Bu nevlerden bir tanesi de insandır. Bu insan üzerinde şu anda dünya üzerinde 7 milyar var. Bir tanesi de benim. Şimdi benim ne kıymetim var? Ama bütün kainatta bakıyorsunuz insana hizmetkar değil mi? İşte kainat bunu tartamıyor. Melekler, cinler, ruhaniler. Ya bu insanlar nedir? Bunların ne kıymeti var ki şu kadar da günah ve isyanlarına rağmen Allah kainatı bunlar için niye durduruyor? Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Nereye gidiyorsunuz? Burada vazifeniz nedir? Sizin reisiniz kimdir diye bütün böyle şuur sahibi varlıklar düşünüyorlar. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere hılkat hükümeti fenni hikmeti karşılarına çıkardı. Ve aralarında şöyle bir muhavere başladı. Hikmet yani felsefe. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Bu suale Beni Adem namına, bu suale bütün insanlık namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam nevi beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Bakın arkadaşlar, bütün insanlığa bir soru tevdi edilecek olsa buradaki gibi, bütün insanlık namına bir tek zat cevap verebilir. Herhangi bir şahıs bu manada cevap verebilecek kapasitede değildir. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam bütün kainata insanlığın vazifesini, nereden geldiklerini, nereye gittiklerini, burada vazifeler ne olduğunu ifade ediyor. Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar, biz yani, Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Yani biz insanlar olarak yokluk aleminden geldik, ziyadar varlık alemine göründük. Yani biz bir zamanlar yoktuk. Allah bizi var etti. Yokluk karanlıklarından varlık alemine Allah bizi çıkardı. Sultan-ı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrayı bize vermiştir arkadaşlar. Emanet-i kübra. Ya. Hatta melekler diyorlar ki ya Rabbi, küre-i arzda fesat çıkaracak, kan aktacak bu mahluku sen niye yaratıyorsun? Halbuki biz seni hamdinle tesbih ediyoruz. Cenab-ı Hak onlara çok güzel bir cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Üstadımız onu çok güzel bir şekilde tefsir ediyor. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum derken daha sonra Hazreti Adem babamızdan gelen 124 bin enbiya ve bunların başında da Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak tarafından insanlara, meleklere sanki cevap vererek kastediliyor. Yani tek o zat gelse ve vazifesini yapsa ve bütün insanlar tamamıyla küfre de girse yine insanlık vazifesini yapmıştır. Allah'a emanet. Nasıl bir zatsa, Cenab-ı Hak nasıl bir kıymet veriyorsa. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle Resul malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden, başkanlık eden benim. İşte o Sultan-ı Ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elindedir. Şüphel varsa al, oku. Yani Allah'ın bana verdiği bir berat var. Allah'ın bana verdiği bir nişan var. O da benim elimde olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şüphel varsa al o Kur'an'ı, oku. Cevabını alacaksın. Evet. Üstadımız işaret edeceğiz da yine Hazreti Resulullah Aleyhisselam'la alakalı bazı şeyler anlatıyor. Onları da bir okuyup ondan sonra sohbetimizi tamamlayalım, bitirelim inşallah. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği kanunlar var. Biz bunlara şeriat diyoruz. Bazıları arkadaşlar şeriat ismini duyunca Müslüman bile olsa biraz ürküyor şeriat. Çünkü şeriatı bize yanlış tanıtmışlar. Üstadımız diyor ki şeriatın %99'u ahlaktır, fazilettir, ahirettir, ibadettir. Yani bizim kıldığımız namaz şeriattır. Verdiğimiz zekat şeriattır. Yaptığımız hac şeriattır. Günahlardan kaçırmamış şeriattır. Faziletimiz, ahlakımız şeriattır arkadaşlar. %1 ise milletin anladığı şeriat tabiri içerisine giriyor ki kol kesmek, rejim etmek, kısas gibi şeyler. %1. Elinize bir mikrofon alın. Ve dışarı çıkın ve şeriat istemiyoruz diyen insanları uzatın. Bu şeriat nedir diye bir sorun. Verecekleri cevap çok enteresan. Şeriat devletin kol kesmesi, rejim etmesi ve kısas gibi şeyler yapmasıdır ki biz bunu istemiyoruz. Bak. Ve şeriat isteriz deyip de ortalıkta bağıran insanlar var. Üstadımız tutu kuşu diyor. Tutu kuşu gibi şeriat isteriz, şeriat isteriz diyen insanlar var. Bu şeriat nedir diye onlara sorun. Yine %1'lik kısmı kastederek şeriat isteriz diyorlar. Diyecekler. Cevapları bu yani. Oysa şeriat %99 itibariyle herkesin rahat bir şekilde kendi evinde, kendi içinde bulunduğu şartlarda yaşayabileceği kanunlar manzumesidir. İslam'ın 5 şartı şeriattır. İmanın 6 şartı şeriattır. Allah'ın bize emrettiği ve yasakladığı şeyleri uygulamak veya kaçırmak şeriattır. Diğerleri ulul emirlerimize, devletimizin başındaki insanlara bakıyor. Onu da onlar düşünsün. %99'unu biz uygulayabiliyoruz. Şimdi Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği şeriata bakıyoruz. Ve üstadımız bunun evvelinde çok güzel bir tablo çiziyor karşımıza. Bir insan, işaret ücraza geçiyor. Bir insan tek başına ne mu'ini var ve ne yardım edeni. Hiçbir yardımcısı yok. Ne saltanatı var ve ne de definesi var. Yani kuvveti yok. İnsanlara para dağıtıp da işini yaptıracağı definesi de yok. Meydana çıkmış. Bütün dünyaya karşı mübareze ediyor. Bütün dünyaya meydan okuyor. Ve umum insanlara hücum etmeye hazırlanmıştır. Ve omuzlarına küre-i arzdan daha büyük bir hakikat almıştır. Öyle bir hakikat almış ki Allah'ın varlığı ve birliği hakikati küre-i arzdan daha ağır bir yüktür. Elinde de insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki. Yani şeriat bizim saadetimizin vesilesidir. Bakın arkadaşlar, refah var, bir de saadet var. Biz bunu çok yerlerde anlatıyoruz. Refah dünyevi mutluluk anlamına geliyor ya da rahatlık anlamına geliyor. Her müreffeh olan adam mesuttur demek değildir. Ama bir insan saadeti ancak ve ancak imanda bulabilir. Ela bi zikrillahi tetmeynul kulub. Kalpler ancak ve ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpteki, ruhtaki saadet, mesudiyet, mutluluk ancak ve ancak imandadır. Dünyevi rahatlıkta değildir. Elinde de insanların saadetini temin eden bir şeriat tutmuştur ki libasa benzemiyor. Burası çok mühim. Bakın, şu anda benim elbisem var. Kilo verdiğim vakit, bakıyorsunuz ki bana çuval gibi geliyor. Kilo aldığım vakit de bana dar geliyor, değiştirmek zorunda kalıyorum. Değil mi? Elbisenin özelliği bu. Ama hiçbir şekilde ben kilo aldım, öyleyse gidip bu derimi değiştireyim. Kilo verdim, bu derim artık bana uymuyor diyen kimse var mı? Derimiz arkadaşlar her halükarda bize uyacak özellikte yaratılmış. İşte şeriatın kanunları libasa benzemiyor. Cilt ve deri gibi yapışık olup istidad-ı beşerin inkişafı nispetinde tevessü ve inkişaf etmekle saadet-i dareni intaç ve nev-i beşerin ahvalini tanzim eder. O şeriatın kanunları, kaideleri nereden gelmiş ve nereye kadar devam eder gider diye sorulduğu zaman yine o şeriat lisan-ı icaziyle cevaben diyecektir ki yani bu şeriat ne zamana kadar insanları idare edecek? Böyle bir soru insan sorsa o şeriat lisan-ı haliyle cevaben diyecektir ki biz kelam-ı ezeliden ayrıldık. Şeriatın kendisi Kur'an-ı Kerim'dendir. Allah'ın hükümlerindendir. Dolayısıyla arkadaşlar Allah'ın iki tane şeriatı var. Birisi şu kainattaki kevni şeriat, kanunlar. Birisi de Kur'an-ı Kerim ve semavi kitaplardan gelen teşrii şeriat ve kanunlar. Şimdi bazen adam diyor ki ben diyor 1500 sene evvel gelen bir şeriata mı tabi olacağım? Ve şu anda artık insanlar uzaya çıkıyor. Bakın Allah'ın öteki şeriatı hava almazsanız ölürsünüz diyor Allah değil mi? Bir kanundur bu. Diyebilir misin ki ya Hazreti Adem zamanında 7000 sene evvel insanlar uyguluyordu, onlara uyardı. Ayıp artık şimdi uzay dönemindeyiz. Artık biz Hazreti Adem zamanında alınan havayı almayacağız diyebilecek baba yiğit var mı? Onun zamanında içilen suyu artık içmem. Onun zamanında yenilen yemeği artık yemem. Onun zamanında gözle bakılıyordu. Şimdi bize ayıp artık. Göze ihtiyacımız kalmadı. Onun zamanında kulakla işitiliyordu. Artık şimdi kulağa ihtiyacımız kalmadı diyebilecek kimse var mı aramızda? Allah'ın tekvini şeriatına uyma mecburiyeti neyse teşrii şeriatına da uymak o nispette bizim için esastır. Ama bazen hesabımıza gelmediği için insanlar böyle bir ifade kullanabiliyor. Ama vicdanen insan anlıyor ki madem ki bizi Allah yaratmış, bizim saadetimizi temin edecek kanunlar manzumesinde Allah şeriatında yerleştirmiştir. Evet. Fakat nev-i beşer dünyadan kat'ı alaka ettikten sonra biz de sureten teklif cihetiyle insanlardan ayrılacağız. Fakat maneviyatımız ve esrarımızla nev-i beşerin arkadaşlığına devam edip onların ruhlarını gıdalandırarak onlara delil olmaktan ayrılmayacağız. Ha, demek ki şeriat kıyametten sonra insanlardan teklif olarak, emir ve yasaklar olarak bizden ayrılacak. Fakat maneviyat ve ruh olarak bizimle ebedül avada kadar devam edecektir. Yani ahlaklı olmak, faziletli olmak, Allah'a şükretmek, Allah'a ibadet etmek gibi bir şey emir olmasa da insanlar onu ebedi alemde de ne yapacak? Ruhlarında yaşayacak ve hissedecekler. Orada namaz da olacak, orada oruç da olacak, orada insanlar bu manadaki Allah'ın emir ve yasaklarını emir ve yasak olarak, mükafat ve mücazat olarak olmasa da Allah'a olan bir şükür nişanesi olarak daimi yapacaklar. Yani. Evet. Bir tek ifade okuyacağım. Şu üstadın kullandığı ifadeye bakın. Şeriatın bize olan faydası ve insanlar için bir cilt hükmünde olması ve insanların tamamını nurlandırması ve içlerini görmesi cihetiyle üstadın kullandığı ifadeye bir zat, Avrupalı bir zat nasıl bir ifade kullanıyor? Tam olarak ona uygun. Malumuz bir ifade var. اَفْدَلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْعَادَ Fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Bir Müslümanın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı övmesi güzeldir. Ama zaten bir ümmet peygamberini över. Bir kaide bu. Bir mürid şeyhini överse güzeldir ama fazla bir şey ifade etmez. Ama güzeldir ne? Asıl olan o şeyhe düşman olan birisinin o şeyhi methetmesi. Doğru mu? Asıl olan Bediüzzaman Hazretlerini gayrimüslim olduğu halde ben Hristiyanım dediği halde öven birisinin çıkması. Değil mi? Mesela Bediüzzaman sempozyumları var malumunuz. Hristiyanlardan, Yahudilerden ama insanlığı seven, insanlığın faydasına çalışan insanlar geliyorlar ve biz Hristiyanız dedikleri halde, biz gayrimüslimiz dedikleri halde bakıyorsunuz ki Bediüzzaman Hazretlerinin fikirlerini bunlar bizim işimize fevkalade yarar diye alıp gidiyorlar. Çünkü insanlığa hitap ediyor bunlar. Mesela Colin Turner var, İngiliz. Thomas Michel. Adam Hristiyanım diyor. Elinde cevşen var. Hristiyanım diyor, babanın baş danışmanı ama elinde risaller düşmüyor. Niye? Eğer ben insanlığı, kendi milletimi saadete ulaştıracaksam bu eserlere benim ihtiyacım var. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir diyor. Ama Hristiyanım diyor. Bezen Seri de onlardan haber veriyor. Daha ne zamandan? Diyor ki Müslüman İsevileri ünvanına layık bir cemaat gelecek diyor. Sıfatları Müslüman, isimleri İsevi. Allah onların da inşallah hidayetine vesile olacak yolları göstersin inşallah. Belki bizden çok daha iyi hizmet eden insanlar var. Şimdi bunlardan birisi de ben Hristiyanım dediği halde hukukçu ve filozof bir zat şöyle bir ifade kullanıyor. 1927'de yapılmış bir hukuk kongresi. Külliyetül Hukuk Kongresi'nin cemiyetinde bütün hukukiyunun toplandığı kongrede 1927 senesinde onun reisi filozof Üstad Şeybul demiş ki Muhammed'in aleyhissalatü vesselam beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder arkadaşlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insan mıdır? Evet. İşte böyle bir zatın, böyle bir Allah'ın mahluku olan birisinin insanlığa kaydolmasından dolayı biz bundan şeref duyuyoruz. İftihar duyuyoruz. Çünkü o zat ümmi olmasıyla beraber 13 asır evvel öyle bir şeriat getirmiştir ki biz Avrupalılar, şu cümleye dikkat edin. Biz Avrupalılar 2000 sene sonra onun kıymetine ve hakkatına yetişsek en mes'ud, en saadetli oluruz arkadaşlar. Bak 1300 sene evvel ümmi olan, okuma yazması olmayan böyle bir zatın getirdiği o şeriat, getirdiği o kanunlar o kadar mükemmeldir ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra dahi onun getirdiği kanunlara uygun bir kanun yapabilsek, onlara yetişecek kanunları getirebilsek kendimizi bahtiyar, kendimizi mes'ud addederiz diyor. Şeriat birdir arkadaşlar, değişmiyor. Ama her gün kanunlar değişiyor. Aramızda hukukçular da var. Her gün kanunlar değişiyor. Elbise artık küçük geliyor. Elbise bol geldi. Artık bunu değiştirelim diye daima elbise değişiyor. Ama cilt gibi oldu mu? İnsanları yaratan Allah o şeriatı gönderdi mi? Artık cilt gibidir, o artık değişmez. İnsanlar büyüse de, inkişaf da etse, köylü de olsa, en yüksek medeniyet seviyesine de çıksa, uçağa da binse, merkebe de binse, bu şeriat o insanların hepsine hitap edebilecek özelliğe sahiptir. Çünkü şeriatın da, insanın da sahibi Allah'tır. Bir makineyi yapan zat, nasıl ki çalışma özelliklerini de kendisi koyuyor, değil mi? Kılavuzunu da kendisi yapıyor. Onun için muvafık düşüyor birbirine. Aynı şekilde madem yapan bilir, öyleyse bilen konuşur kaidesiyle. İnsanı yapan Allah, onunla alakalı bütün faaliyet mekanizmasını da, çalışma sistemini de, rehberini de koyan Allah olduğu için, bu şeriat kıyamete kadar inşallah faydalı olacaktır. İnsanları nurlandıracaktır. Cenab-ı Hak bizi de o şeriattan istifade eden insanlardan eylesin. Hakkınızı helal edin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha mas-salatu.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mart 2010